Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Şehreber 1400, Hicri Kameri 18, Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 20 Ağustos 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Abdullah Kavani ile Afganistan gelişmeleri etrafında yapılan röportaj, İran ve Hindistan işbirliği alanları ve fırsatları, kalıcı ıtır, sağlık bülteni ve semavi tilavetler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da son 24 saatte koronavirüsten dolayı 571 kişi daha hayatını kaybetti. Çin, Ermenistan, Kazakistan Dışişleri Bakanları İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ı tebrik ettiler. İran, Kabil Havalimanı'ndaki son terör saldırısını şiddetle kınadı. Rusya, Biden'ın Afganistan'daki IŞİD mevzilerine saldırı iddiasına tepki gösterdi. Kabil'deki Türk Büyükelçiliği tahliye edildi. Irak Başbakanı Kazım'ı Bağdat toplantısının amacının bölgedeki krizleri sona erdirmek olduğunu söyledi. Kazakistan Savunma Bakanı istifa etmeye hazır mıydı? Şimdi haberler.
Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında erkekler halter 65 kiloda Emir Caferi gümüş madalya kazandı. Böylece İran organizasyonda ikinci madalyasını elde etmiş oldu. Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında 65 kilo halter müsabakaları bugün yerel saatte 16.30'da Tokyo Uluslararası Forumu'nda başladı. Bu kategoride dünyanın farklı ülkelerinden 10 sporcu yer aldı ve müsabakalarda İran'ı Emir Caferi temsil etti. Erkekler halter 65 kiloda Emir Caferi 195 kilo gümüş madalya sahibi oldu. Böylece İran organizasyonda ikinci madalyasını elde etmiş oldu. Altın madalya ise 198 kiloyla Çinli halterci Liu Li kazandı. 2020 Tokyo 16. Yaz Paralimpik Oyunları Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada İran'da son 24 saatte 571 kişinin daha yaşamını yitirdiği 36.279 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 105.287'ye, vaka sayısı 4.869.414'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 7.817'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısının 4.084.991'e ulaştığı bildirildi. Resmi istatistiklere göre koronavirüsü dünya genelinde 215 milyondan fazla kişiye bulaştı. 4 milyon 490 binden fazla insan COVID-19'dan hayatını kaybetti.
İran Sağlık Bakanlığı Araştırma Etik Kurulu Razi Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü'nün Razi Kovpars adlı COVID-19 aşısının klinik denemesinin 3. aşamasının başlamasını onayladı. Razi Aşı ve Serum Araştırma Enstitüsü'nün COVID-19 aşısı İran Sağlık Bakanlığı Araştırma Etik Kurulu'nun izniyle klinik çalışmaların 3. aşamasına girdi. Sağlık Bakanlığı Araştırma Etik Kurulu'nun onayı ile bu aşının klinik denemelerinin 3. aşaması hemen başlanacak. Razi Enstitüsü 28 Şubat 2021'de insan denemesinin ilk aşamasını 2 erkek gönüllü enjeksiyonuyla başladı.
Çin Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan'a tebrik mesajı gönderdi. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi üyesi ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan'a yeni görevinden dolayı tebrik mesajı gönderdi. Wang Yi bu mesajında iki ülke arasındaki geleneksel ve köklü dostluğun yanı sıra siyasi ilişkilerin 50. yıl dönümüne atıfta bulunurken iki taraf arasındaki stratejik ortaklığa dayalı ilişkilerin derinleşmesine ve sürdürülmesine işaret etti. Wang Yi iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki son telefon görüşmesine ve ikili ilişkilerin gelişmesi konusunda varılan anlaşmaya da değindi ve iki ülke arasındaki ilişkileri ve kapsamlı stratejik ortaklığı koordine etmek, işbirliği yapmak ve daha da geliştirmek için İran Dışişleri Bakanı ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu arada Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hüseyin Emir Abdullayan'ı kutladı. Lavrov tebrik mesajında iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda ilerlemesinden memnuniyetini dile getirerek Emir Abdullayan'ın iki ülke ilişkilerinin çok boyutlu şekilde güçlenmesini istediğini belirtti.
Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Vekili İran'ın yeni Dışişleri Bakanı'nı yeni görevinden dolayı tebrik etti. Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Vekili Zine Aker gönderdiği mesajında İran'ın yeni Dışişleri Bakanı'nı İran'ın diplomasisinin zengin kaynaklarından niteledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine değinen Zine Aker, Lübnan'ın çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğini genişletmeye olan ilgisini vurguladı ve bunu iki ülke ve halkının çıkarları doğrultusunda değerlendirdi. Ürdün ve Yemen Dışişleri Bakanları da yeni İran Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak Hüseyin Emir Abdullahi'nin atanmasını tebrik eden mesajlar gönderdiler. Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen El Safedi bu mesajında Hüseyin Emir Abdullahi'ne başarılar diledi ve İran İslam Cumhuriyeti için daha fazla refah ve ilerleme temennisinde bulundu. Yemen Dışişleri Bakanı Hişam Şerif de mesajında Emir Abdullahi'ni Yemen'e davet etti.
Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanı, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ı tebrik etti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı olarak seçilmesinden ötürü Emir Abdullahyan'ı tebrik eden mesaj gönderdi. Ermenistan Dışişleri Bakanı mesajında, İran'ın Güney Kafkasya'da oynayacağı önemli bir rolü var ve yeni güvenlik sorunlarına dikkate alarak çeşitli alanlarda ve ikili ilişkileri güçlendirmek için görüşmeleri derinleştirme konusunu takip ediyoruz dedi. Öte yandan Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Teloberdi, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'a gönderdiği mesajında İslami Şura Meclisi'nden güven oyu alarak göreve başlamasından ötürü kendisini tebrik etti. Bu arada Avrupa Birliği Dış Politika Komiseri Joseph Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa Birliği'nin İran ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Borrell, görüşmede Avrupa Birliği temsilcisinin Cumhurbaşkanı reisinin yemin töreninde hazır bulunmasının bu istemin göstergesi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin nükleer müzakerelerin koordinatörü olduğunu ifade eden Borrell, yeni İran hükümetinin bir an evvel faaliyete başlamasını ve Viyana müzakerelerine yeni tarih belirtilmesini temenni etti. Emir Abdullahyan da İran'ın dengeli diplomasi çerçevesinde görüşmeleri ve yapıcı işbirliğine hazır olduğunu ve müzakerelerin diplomasinin araçları olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kabil Havalimanı'ndaki olaylar üzerindeki tepkisini göstererek bu saldırıları kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade bugün İran basınına verdiği açıklamada savunmasız Afganistan halkının hedef alınmasını, kadın, erkek, genç ve çocukların saldırıya uğradığı her türlü terör operasyonunu kınadı. Hatibzade, Kabil'de en kısa sürede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla sorumlu organ ve kurumların insanların can ve mallarını korumaktan sorumlu olacağını umduğunu ifade etti. Afgan sağlık yetkilileri Perşembe akşamı Kabil Havaalanı yakınlarında meydana gelen iki intihar saldırısında ölenlerin sayısının 103'e yükseldiğini ve 150 kişinin yaralandığını bildirdiler. Kabil Havalimanı'na düzenlenen terör saldırısında 13 Amerikan askeri öldü, 15'i de yaralandı. IŞİD terör örgütü Perşembe günü Kabil Havaalanı'ndaki terör saldırılarının sorumluluğunu Telegram hesabından resmen üstlendi.
İran, Afganistan'ın komşuları Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Resul Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada dün Tahran'da bir araya gelen İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları toplantısına işaretle bu görüşme Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın ilk çalışma gününde yapılan çok önemli görüşmeydi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda ve bölgesel alanda yol haritası çizildi dedi. Musevi, İran, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Afganistan komşuları Dışişleri Bakanları toplantısı görüşünü memnuniyetle karşıladı ve İran'ın toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Kureyşi dün Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve Afganistan'daki durum ele alındı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Joe Biden'ın IŞİD mevzilerine saldırma emrine tepki göstererek bu Amerikalıların IŞİD terörist grubunun Afganistan'daki konumundan haberdar olduğu anlamına mı geliyor dedi. Tasnim Haber Ajansı'na göre Maria Zaharova, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın dün Kabil'deki terörist saldırının ardından Afganistan'daki IŞİD liderlerinin karargahlarına ve tesislerine saldırılması için talimat verdiğine dair açıklamasını atıfta bulunarak, bu Amerika'nın IŞİD terörist grubunun liderlerinin ve tesislerinin Afgan topraklarında nerede olduğunu hala bildiği anlamına mı geliyor dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'daki Rus Büyükelçiliğine göre Kabil Havaalanı çevresindeki terör saldırıları sırasında bölgede hiçbir Rus vatandaşının bulunmadığını da kaydetti. Bu arada Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, Cuma günü uluslararası toplumu dün Kabil'de meydana gelen bombalamalara tepki olarak uluslararası terörizmi çökertme çabalarını iki katına çıkarmaya çağırdı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Türkiye Büyükelçiliğinin tahliye edildiğini duyurdu. Erdoğan, Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın Türkiye'li uzmanlar tarafından işletilmesiyle ilgili olarak talepte bulunduğunu da bildirdi. Erdoğan, Bosna Hersek'e gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında teklifin Kabil Havaalanı'nda Taliban ile Türk diplomatlar arasında 3,5 saatlik bir görüşme sırasında yapıldığını da hatırlattı. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca bu teklife karşı henüz cevabın verilmediğini, çünkü durumun her an her şeyin olabileceğini gösterdiğini söyledi Erdoğan. Sözlerini şöyle devam etti. Bu tür görüşmelerle süreci bir defa sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. Onların beklentileri nedir? Bizim beklentimiz nedir? Bütün bunları görüşerek yapacaksınız. Görüşmeden bu tür şeyleri yapmak mümkün değil. Bu bakımdan diplomasi diyorsanız bu insanlara şunu da söylemek lazım. İşte diplomasi budur. Bunu da birinci derecede dışişleri, dışişlerinin temsilcileri, siyasiler yürütür. Şu anda yaptığımız budur. Şu anda arkadaşlarımız bunu kararlılıkla sürdürmektedir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın yarın Bağdat'ta düzenlenecek olan bölgesel komşuluk zirvesine katılacağını açıkladı. Irak hükümeti, komşu ve diğer ülkelerde bölgesel konular ele almak amacıyla yarın bölgesel komşuluk zirvesi düzenleyecek. İran başta olmak üzere Irak'a komşu ülkelerin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Fransa, Amerika ve İngiltere'nin davet edildiği zirve toplantısında Fars Körfezi ülkeleri arasındaki sorunların yanı sıra Yemen durumu, Lübnan'daki siyasi kriz, Suriye'deki iç savaş, bölgesel su krizi, ekonomik ilişkiler gibi konuların ele alınması bekleniyor. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Bağdat zirvesinin amacının bölgedeki gerilimleri ve krizleri azaltmaya yardımcı olmak ve yapıcı bir diyalog sürecini desteklemek olduğunu söyledi. Bu arada medya kaynakları Bağdat toplantısını güvence altına almak için güvenlik güçlerinin Irak başkentin cadde ve sokaklarında ve kilit bölgelerinde yaygın bir şekilde konuşlandırıldığını bildirdi. Dün itibariyle terörle mücadele birimi ve özel kuvvetlere bağlı güçler Bağdat'ın çok sayıda bombalama ve terör operasyonuna sahne olan bölgelerinde konuşlanmış durumdalar.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, Bağdat toplantısının amacının bölgedeki ülkelerin, ortakların ve dostların kapasitelerini bölgede devam eden krizleri sona erdirmek için kullanmaktır, dedi. Mustafa el-Kazimi, yabancı basına verdiği demeçte Irak'ta kötü bir durumdan geçtik ve şimdi herkesin siyaset, ekonomi, kültür ve güvenliğin her alanda birlikte çalışması için yer açmalıyız, dedi. Mustafa el-Kazimi bugünlerde Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve terör örgütü IŞİD'in Irak ve Suriye'deki eylemleri sonucunda yaşananlara değinerek bu sorunlar birlik ve işbirliğiyle çözülmeli ve bu mümkün değil ancak herkesin iradesiyle olur dedi.
Lübnan enerji kriziyle boğuşmaya devam ederken yakıt yüklü iki İran tankerinden biri dün İran'dan ayrıldı. New Arab gazetesi tanker trackers web sitesine atıfta bulunarak İran yakıt tankerinin Lübnan'da elektrik santralinin enerjisi için kullanılacağını yazdı. Bu arada İran'ın benzin yüklü ikinci gemisinin ise hali hazırda yüklemede olduğu, yarın İran'dan Lübnan sularına hareket etmesinin beklendiği düşünülüyor. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, İran'dan Lübnan'a yakıt taşıyan gemilere yönelik herhangi bir saldırıya karşı güçlü bir uyarıda bulundu. Lübnan'daki akaryakıt krizi son haftalarda yoğunlaştı. Elektrik kesintileri, bazı hastaneleri, fırınları, şirketleri ve diğer temel hizmetleri kapanmaya veya kapatmaya zorladı ve Lübnan halkını yeniden protesto etmeye zorladı.
Medya kaynakları Deran'ın eteklerinde Suriye ordusu güçlerinin güzergahında patlayan bir bombanın 10 Suriye askerinin ölümü ve yaralanmasına neden olduğunu bildirdiler. Suriye El-Ahbariye kanalına göre bomba Deran'ın güney banliyölerinde Suriye ordusuna ait bir kışlanın önünde öğle saatlerinde patladı. Patlamada 2 Suriye askeri öldü, 8 asker de yaralandı. Askeri kaynaklara göre patlamanın ardından Suriye güçleri Deran'ın güneydoğusundaki Dera el-Beled mahallesini kuşatma altına aldı. Suriye ordusu Temmuz 2017 ortasında Deran'ın büyük bir kısmını kontrol altına almış olsa da bir grup muhalif güçler ve teröristler ilin bazı kısımlarını kontrol etmeye ve şehir içinde ve çevresinde saldırı ve şiddet eylemlerine devam ediyor.
Ermenistan Başbakanı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın sınır bölgesinde bulunan Goriz Kapan ana yolunu kapatmadaki amacının bölgedeki barışı baltalamak olduğunu söyledi. Nikol Paşinyan bugün kabine toplantısında yaptığı açıklamada Ermenistan bölgede barışı tesis etmeye dair stratejik politikasını sürdürmeye devam ediyor ve bu durumun bir an önce normale dönmesini umuyorum dedi.
Ve son haberimiz Kazakistan Savunma Bakanlığı 60'tan fazla kişinin yaralanıp en az 4 kişinin öldüğü patlamaların ardından Bakan Yermek Bavev'in istifa etmeye hazır olduğunu duyurdu. Kazakistan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Cambil eyaletindeki mühimmat deposunda meydana gelen ve onlarca kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaların ardından Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbabev'in istifa etmeye hazır olduğunu duyurdu. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre patlamada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Ölenler arasında Acil Durumlar Bakanlığı, Askeri Birlik, Askeri Savcılık, Milis Muhafız Gücü çalışanları yer alıyor. Ölenlerin kimliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Afganistan gelişmeleri, Batı Asya'da direnişin stratejik önemine vurgu başlığını taşıyor. Son iki haftada Afganistan içinde yaşanan gelişmeler Batı Asya'da direniş gruplarının kendi ülkelerinin güvenliğini ve egemenliğini korumada belirgin bir role sahip olduğunu gösterdi. Afganistan son iki haftada iki önemli gelişmeye sahne oldu. Önce Taliban 15 Ağustos günü başkent Kabil'e girdi. Eşref Gani'nin de kaçışıyla gücü kendi eline almış oldu. Taliban'ın bu ülkede gücü elinde bulundurması herhangi bir direniş olmaksızın ve en kısa zamanda gerçekleşti. Bu da Afganistan halkının özellikle Kabil'deki insanların bu ülkeden kaçmaya çalışmalarına sebep oldu. Halk hem kara sınırlarından hem de başkent Kabil havalimanına giderek bu ülkeden kaçmaya çalıştılar. Aslında Taliban'dan korkmak halkın Afganistan'dan kaçışının asıl nedeni, ancak Kabil havalimanında halkın toplanması terör saldırısının tehdidini de arttırdı. Nitekim geçtiğimiz gece Kabil havalimanı yakınlarında IŞİD terör örgütünün intihar saldırısı sonucunda en az 103 kişi hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı. Afganistan gelişmeleri bu ülkenin ordusuz kaldığını ve halkın sığınacak bir yeri olmadığını açıkça gösterdi. Kısa süre içerisinde Kabil'in düşmesi her şeyden çok bölgede bazı Arap ülkelerinde direniş gruplarının varlığının stratejik bir avantaj ve bu ülkelerin toprak bütünlüğü, güvenliği ve egemenliğinin bir garantörü olduğu gerçeğini gösterdi. Suriye 2011 yılından itibaren tam bir kriz içinde. Yaklaşık 100 ülkeden oluşan yabancı terör örgütleri Batı, Arap ve Türkiye hükümetlerinin desteği sayesinde Şam yönetimiyle çatışmaya girdiler. Şam çöküşün eşiğindeyken başta Lübnan Hizbullah'ı olmak üzere direniş gruplarının savaşa girmesi sadece Şam'da iktidardaki yönetimi ayakta tutmakla kalmadı. Aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ülke coğrafyasının %95'ini hükümet kontrolünde kalmasına vesile oldu.
2014 yılında Irak, IŞİD terör örgütü tarafından saldırıya uğradı. Ülkenin siyasi ve askeri yetkililerinin bir kısmı vatana ihanetle suçlanırken, büyük taklit merci Ayetullah Sistani'nin fetvasıyla halk gönüllü güçlerinden oluşan Haşr-ı Şabi kuruldu. Haşr-ı Şabi, IŞİD terörüne karşı mücadelede önemli rol oynadı. Irak Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer alan Haşr-ı Şabi güçleri binlerce şehit verdi ve Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için hiçbir düşmandan korkmamak gerektiğini kanıtladı. Yemen, Batı Asya bölgesindeki en büyük güçlerden biri olan Suudi Arabistan ile 2015'ten beri savaş halinde. Ali Suud yakında savaşı kazanacağını ve Riyad bağlantılı Mustafa Devlet Başkanı Abdurrabbi Mansur Hadi'yi Sana'da iktidara geri getireceğini zannediyordu. Ancak Ensarullah merkezli Yemen direnişi bu savaşın 7. yılının Suud'un temelde üstün olmadığı ve zafiyetlerinin tespit edildiği bir durumda geçmesine neden oldu. Lübnan ve Filistin direnişin ülke egemenliklerini korumadaki rolünün diğer örnekleridir. Lübnan coğrafyasının bir kısmı İsrail işgali altındayken Hizbullah'ın operasyonu İsrail birliklerinin 2000 yılında Güney Lübnan'dan kaçmasına neden oldu ve 2006'da 33 günlük savaşı kaybetti ve o zamandan beri Lübnan'a karşı ciddi bir eylemde bulunmadı. İsrail rejimi 2006'dan beri Gazze şeridini kuşatıp defalarca bombalamaya devam etmiştir. Ancak Filistin direniş gruplarının güçlenmesi İsrail'in Gazze'ye karşı uzun süreli bir savaşa girmesini engelledi. Aynı zamanda İsrail, Filistin Ozark Teşkilatı ile müzakereler ve uzlaşma yoluyla hedeflerine yaklaşıyor. Bu olaylar Batı Asya bölgesindeki direnişin direniş gruplarının yer aldığı ülkeler için stratejik bir avantaj olduğunu göstermektedir. Direniş grupları sadece askeri olarak güçlenmekle kalmadı, aynı zamanda halkları ve destekçiler arasındaki direniş ruhunu da güçlendirdi. Öyle ki bugün kimse Suriye, Irak, Yemen, Lübnan veya Gazze şeridinin düşüşünden bahsetmiyor. Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, direniş ve Filistin halkı olmasaydı Filistin davası kaybedilir ve unutulurdu dedi. Afganistan'daki olaylar her şeyden önce ülkedeki eksik halkanın direnişi ve Amerika'ya duyulan güvenin Kabil'in eski yöneticilerin en stratejik hatası olduğunu göstermiş bulunuyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel ziyareti etrafında. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi bölgedeki birçok ülkeyi ziyareti sırasında Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkilerin nasıl genişletilebileceğini inceledi. Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, İran, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan'ı ziyareti sırasında kendisini Afganistan'daki son gelişmelerin galibi olarak gören bir ülkenin Dışişleri Bakanı olarak Taliban yönetimini teyit etmeye çalıştı. Çünkü Taliban'ın Kabil ve Panjshir dışındaki Afganistan'ın diğer eyaletlerinin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana 10 günden fazla bir süredir bölge ülkelerinin hiçbiri ve uluslararası toplum grubun Afganistan üzerindeki egemenliğini resmiyette tanımadı. Bu nedenle Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel ziyaretinin en önemli amacı Taliban'ın Afganistan üzerindeki hakimiyetini tespit ederek İslamabad'ın son 30 yılda sağladığı destek ve yatırımın faydalarını görmektir. Pakistan Taliban'ın manevi desteğiyle tanınıyor ancak Afganistan'daki yerel çevreler İslamabad'ı gruba kapsamlı siyasi, askeri ve lojistik destek sağlamakla suçluyor. Bu bağlamda Washington'daki Wilson Araştırma ve Bilim Merkezi Müdür Yardımcısı Michael Kopman, Pakistan'ı sadece Taliban liderleri için güvenli bir sığınak sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda tıbbi destekte hedeflerini ilerletmek için grubu bir koz olarak kullandığına inanıyor.
Gerçek şu ki Afganistan'ın komşuları Taliban'ın davranışı ve performansı hakkında hala ciddi şüphelere sahip bulunuyor ve örgütün son eylemlerini uluslararası ve bölgesel destek kazanmak için operasyonel bir taktik olarak görüyor. Afganistan'ın Doğu Türkistan ve Ceyşul Adlı gibi bölgesel terör faaliyetleriyle karşı karşıya kalan terörist gruplar için bir sığınak haline getirilmesi endişesi aslında Afganistan'ın komşuları için gelecekte en önemli endişe ve kaygıyı oluşturmaktadır. Bu nedenle Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin Kabil'in düşmesinden sonra Afganistan'ın komşu ülkelerine yaptığı ilk bölgesel ziyaretinde bu ülkelere Afganistan sınırının güvenliği konusunda güvence vermeye çalıştığı görülüyor. Birçok bölgesel ve uluslararası çevre bu noktada Şah Mahmud Kureyşi'nin Taliban'ın Dışişleri Bakanı olarak örgütün bölgesel güven kazanmak için sözcülüğünü yaptığına inanıyor. Ancak bu çevreler İslamabad'ı Afganistan'daki gelişmelerin yanlış yönetilmesinin sonuçları ve Taliban'ın davranışları konusunda uyarmışlar ve Afganistan'daki gelişmeler Taliban ve Amerika arasındaki Doha Anlaşması çerçevesinde gerçekleşse de Pakistan hükümetinin bu programın ilerletilmesindeki kilit rol oynayacağına inanıyorlar. Gerçi Pakistan, Kabil'in düşmesi de dahil olmak üzere Afganistan'ın sorunlarından diğer ülkelerin sorumlu olduğunu gösterecek şekilde profesyonelce hareket ediyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Paran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Sayın Abdullah Kavan ile bir bağlantı kurduk. Suriye gelişmeler üzerinde konuştuk. Afganistan'la ilgili yaşanan son gelişmeleri de sizinle paylaşacaktık. Zaman kısıtlılığı nedeniyle sohbetimize bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi röportajımızın ikinci bölümünde Afganistan gelişmelerine kısaca bakmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Abdullah Hocam, biliyorsunuz son günlerde Afganistan çok konuşuldu. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Çeşitli haberler her gün aslında yansımaktadır Afganistan'dan. Ve daha doğrusu Taliban'ın orada kontrolü ele geçirmesi ardından orada da bir istikrarın sağlanması gözüküyor. Gerçi kimi batılı devletler Taliban'ı ve onun aslında ideolojisini kabul etmiyorlar. Bu başka bir mesele ama bölgemiz açısından şimdi Afganistan'da bir istikrara kavuşması her ülke açısından çok önemlidir. Son günlerde özellikle son haberlere göre Türk Hava Yolları Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan tahliye uçağının 345 yolcu ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandığını duyurdu. Öte yandan geçtiğimiz günde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da Türkiye'nin yurt dışındaki büyükelçilerine bir konuşma yaparak uluslararası toplumun Afganistan ile ilgili gelişmelerinin önemine dikkat çekti ve güç boşluğunun ortadan kaldırılması, halkın yaşamının normale dönmesi ve halkın güvenliğinin sağlanmasının Afganistan'da yapılması gereken öncelikler olduğunu vurguladı Sayın Erdoğan. Şimdi Türkiye galiba biraz şimdi Taliban'a yönelik biraz iyimser bakışa sahiptir. Özellikle Sayın Erdoğan'ın ifadelerine baktığımızda. Siz nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'nin Afganistan politikasını efendim?
Şimdi öncelikle Afganistan'ı değerlendirdiğimiz zaman yani Taliban iktidarı ele geçirmeden önce de aslında Afganistan'ın belirli bazı bölgeleri, özellikle kırsal kesim dediğimiz, köy tarafları dediğimiz çoğunlukla zaten Taliban'ın aslında yine kontrolündeydi. Belki merkezi yerler, evet Eşref Gani kontrolündeki hükümet kontrol ediyordu ama Afganistan üzerindeki Taliban'ın etkisi uzun yıllardır vardı ve sosyal doku açısından Taliban halk içerisinde, halkla birlikte bir bütünlük oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bunu hem geçmiş yıllardan hem şimdiki gelişmelerden de bunu net olarak anlıyoruz. Aslında Taliban Türkiye siyasetinden önce özellikle bütün dünyaya yönelik hem iç siyaset hem Afganistan iç siyasetiyle ilgili hem dış siyasetiyle ilgili verdiğim mesajlar, ben özellikle birebir okudum o mesajları, hepsinin altına imza atılacak çok kuşatıcı, çok kapsayıcı, çok inser bir açıklama, bir siyaset gözüküyor. Umarız ki bunlar fiiliyata da gözükecek şeyler. Bu noktada Afganistan'ın özellikle Taliban'la ilgili, Taliban'ın Afganistan'la ilgili geçmişten ders çıkardığını ben müşahede ediyorum. Biliyorsunuz 90'lı yıllarda da Afganistan yönetimi Taliban'ın elindeydi ve bazı uygulamalar eleştiriliyordu. Fakat geldiğimiz noktada özellikle yapılan açıklamalardan hem dış ülkelerle ilgili, hem iç siyasetle ilgili, hem genel afla ilgili, hem verilen mesajlarla ilgili, hem İslam'ın yaşanılır bir şekilde olacağını açık bir şekilde söylemeleri ben iyi bir gelişme, iyi bir gözlemleme olarak bunu değerlendiriyorum. Şimdi Türkiye siyasetiyle ilgili, Mali Ömrünüz, işte Kabil havaalanıyla ilgili birçok spekülasyon vardı. NATO gözetiminde, Amerika'nın içinde bulunduğu bir koruma söz konusuydu. Bu geçmiş olan hükümet, yani Eşref Gani'nin kontrolünde olan hükümetle birlikte hareket eden bazı güçler vardı. Fakat Taliban geldikten sonra biliyorsunuz bu ayın sonuna kadar, yani ayın 31'ine kadar bir süre verilmiş ve en son zaten Türkiye'nin dün aldığı kararla birlikte Türkiye'de kendi askerlerini oradan çekecek. Şimdi Türkiye'nin Taliban'la ilgili, Afganistan'la ilgili yapacağı siyasi duruş, politika ya da atacağı adımlar bu saatten sonra bana göre olumlu olması gerekir. Çünkü batılı devletler, başta ABD olmak üzere zaten 20 yıl boyunca Afganistan içerisinde bütün halka, şu anda binlerce öldürülmeler, katliamlar yaşandı. Şimdi bu çıktıktan sonra Amerika, Afganistan, Taliban'ın kontrolünde ve ilgili devletler, özellikle komşu ülkeler, özellikle de Müslüman ülkeler, Amerika'dan kurtulma adına bu devleti sahiplenmeleri gerekir. Çünkü 20 yıl, hatta Rusya dönemini de biz sayarsak 40 yıl Afganistan savaş içerisinde. Savaş içerisinde olan ülkeler fakir kalıyor, zayıf kalıyor. Hem siyasi anlamda, hem ekonomik anlamda, hem de ilişkiler anlamında çok zayıf kalabiliyor. Bu manada Müslüman ülkeler Amerika'nın çıktıktan sonra Afganistan halkını ve Taliban'ı özellikle de bu verilen mesajları iyi değerlendirmesi gerekir. Bu manada sizin de belirttiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bazı ifadeleri oldu. Özellikle Taliban lideriyle ilgili kendisiyle görüşebiliriz şeklinde bazı açıklamaları oldu. Bu manada gözüken ve edindiğim izlenim Türkiye Taliban'la ilgili, Afganistan'la ilgili olumlu adımlar atacaklardır. Tabii ileride bir süreç var. Henüz hükümet kurulmamış. Bazı şeyler netleşmemiş. Yani Çin-Rusya denkleminden ziyade. Çünkü ilk irade beyan eden iki ülke de Çin ve Rusya. Yani işte tanıyacakları, Taliban'ı, Afganistan'ı tanıyacaklarını derken tamamıyla menfaate bağlı bir politika izlemelerine rağmen Müslümanla ülkeler, yani başta Türkiye olmak üzere İran ve ilgili devletler hayli hayli onu tanıması gerekir ve bizim bu topraklarda Afganistan'la hem siyasi, hem kültürel, hem tarihi, hem dini, hem manevi geçmişimiz vardır. Aslında bir Müslüman hukuku vardır. Kardeşlik hukuku vardır Afganistan'la ilgili. Bu manada devletlerin olumlu bir adım atmasını bekliyorum ki görünen mesajlardan da o şekilde anlıyorum. Ve Türkiye'nin de gittiği noktada sanki Taliban'la iyi ilişkiler kuracak gibi bir tablo gözüküyor.
Doğrudur. Hocam, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Abdullah Hocam. Size iyi çalışmalar diliyoruz.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
Çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde Afganistan gelişmeler konusu etrafında siyasi analist Sayın Abdullah Kavan'ın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran ve Hindistan işbirliği alanları ve fırsatları.
Muhterem dinleyiciler, İran ve Hindistan işbirliği alanları ve fırsatları isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan 8. bölümüyle beraberiz. Bu programımızda İran ve Hindistan ilişkilerini düşünce kuruluşları ve uzmanlar açısından ele almak istiyoruz. İran-Hindistan ilişkilerinin gelişmesi, bölgedeki önemli etkileri ve sonuçları nedeniyle bölgesel ve küresel düşünce kuruluşları tarafından her zaman dikkatle izlenmiştir. Brookings Enstitüsü'nün Doha, Katar'daki Amerikan ofisi, Hindistan'ın stratejik çıkarları ve Asya ülkeleriyle ilişkileri hakkında Hindistan ve Batı Asya ülkelerinin, özellikle Fars Körfezi ülkelerinin uzun süredir devam eden stratejik ve karşılıklı çıkar sağlayan ilişkilere sahip olduğuna inanıyor. 1947'deki bağımsızlığından bu yana Hindistan, Batı Asya'yı enerji ve göçmen iş gücü akışı ekseninde bir ticaret ortağı olarak gördü. Brookings Düşünce Kuruluşu'ndaki Hindistan Projesi Direktörü Tania Madan, İran-Hindistan ilişkilerinin en iyi tanımının iki ülke ilişkilerinin çok karmaşık olduğu eksenine dayalı olduğuna inanıyor. Hintli politikacılar açıkça İran ve Hindistan arasındaki kültürel ve medeniyetsel benzerlikleri vurgulamaya eğilimliyken, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle yürütme organının dışında Hindistan'ın İran'dan petrol ithalatı ile ilgili çekicidir. Hindistan meseleleri uzmanı Tanya Madan, ülkenin acil enerji ihtiyacının Delhi-Tahran ilişkilerinin kilit bir unsuru olduğunu düşünüyor ve Hindistan'ın şu anda dünyanın 4. en büyük enerji tüketicisi olduğuna ve yakında 3. sırada yer alacağına inanıyor. Ülkenin enerjisinin yaklaşık 4'te 1'i petrolden geliyor ve bunun yaklaşık 4'te 3'ü yurt dışından geliyor ve bunun artması bekleniyor. Hindistan, özellikle yaptırımlar nedeniyle İran'dan petrol ithalatını azaltmış durumdadır. Ancak İran hala Hindistan'ın petrol ithalatının yaklaşık %6'sını karşılıyor. Hindistan'ın İran'a bakışında enerji sektörü dışındaki alanlarda ticari ilişkiler kurmak için büyük potansiyellerin olması da ilişkilerin gelişmesinde bir diğer etken sayılıyor. İlginçtir ki İran'a yönelik yaptırımlar da bu tür ilişkilerin gelişmesi için bir başka itici güç olabilir. Hint şirketlerinin İran petrolü için sadece Hindistan'da kullanılabilen rupi cinsinden ödeme yapmalarına izin verildi. Göz önüne alındığında İran'ın Hindistan'dan satın alabileceği malları bulması giderek daha önemli hale gelmiştir. Hindistan ayrıca İran'ın güneydoğusunda bulunan Okyanus Limanı Çabahar Limanı'nı geliştirmek için büyük yatırımlar yapmak istiyor. Hindistan'ın Afganistan ve Orta Asya'ya erişim sağlamak için Pakistan'ı kullanması pratik değildir. Bu nedenle İran'ın bu bölgeye geçiş koridoru olarak kullanılması yeni Delhi'nin dikkatini çekmiştir. İran'daki Tebyin Stratejik Düşünce Kuruluşu, Hindistan'ın İran'ın en büyük ticari ortaklarından biri olduğuna ve İran'ın Hindistan'ın ana petrol tedarikçilerinden biri olduğuna inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Berjan Nükleer Anlaşması'ndan çekilmesi ve Washington tarafından iki aşamada tek taraflı yaptırımların yeniden uygulanması ile birlikte Hindistan, İran ve Amerika için önemli bir ülke haline geldi. İran ve Hindistan arasındaki ticari hacmi göz önüne alındığında Amerika bu ülkeyi İran'dan petrol arımını azaltmaya ve nihayetinde sıfıra indirmeye, ikna etmeye çalışıyor. Üst düzey Amerikan Dışişleri Bakanı yetkililerinin Hindistan'a yaptıkları ziyaretlerde gündemin en önemli maddelerden biri de İran ve İran'a yönelik yaptırımlar olmuştur. Hindistan'ın Amerika'nın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına karşı tutumunu ve Washington ile işbirliği yapıp yapmayacağını analiz etmek için iki ülke arasındaki ilişkilerin ana bileşenlerine ve özelliklerine dikkat etmek önemlidir. İran-Hindistan ilişkilerinin en önemli bileşenleri enerji, Afganistan, transit ve taşımacılıktır. İran dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin %12'sine sahiptir ve Hindistan'dan uygun bir coğrafi mesafe ve konumda yer almaktadır. Enerji alanındaki işbirliği, İran ve Hindistan'ı birbirine yakınlaştıran ana faktörlerden biri olup, aynı zamanda iki ülke ilişkilerinin de önemli bir parçası sayılır. Hindistan'daki hızlı ekonomik gelişme, sanayileşme, kentleşme ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi göz önüne alındığında, güvenilir, istikrarlı ve her zaman erişilebilir kaynaklara erişim konusu ülkenin dış politikası için büyük bir zorunluluk haline gelmiştir. Yeni Delhi'deki politikacılar bu alandaki güvenliği artırmak için ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin öneminin gayet iyi farkındadırlar. Bu, İran'ın Temmuz 2018'de Hindistan'ın en büyük ikinci petrol tedarikçisi haline getirmiştir. Hindistan'ın uluslararası arenada ön saflarda yer alma ve enerji güvenliğini sağlama arzusu Batı Asya bölgesine özel önem vermesini gerektiriyor. Bu hedeflere ulaşmak için Hindistan, bölge ülkeleriyle güçlü ilişkiler kurmalı ve kendine özgü koşulları göz önünde alarak arzu edilen bir dengeyi kurmaya ve sürdürmeye çalışmalıdır. Bu bağlamda Hindistan, Amerika'nın Irak ve Afganistan'ı işgaliyle artan, İran'ın zaten artmakta olan gücünün farkındadır. İran ve Hindistan'ın güvenlik alanındaki en önemli ortak çıkar alanlarından biri Afganistan'dır. Afganistan'daki İran-Hindistan işbirliğinin tarihi, iki ülkenin Taliban'a karşı mücadelede Kuzey İttifakı'nın en önemli destekçileri arasında yer aldığı döneme dayanmaktadır. Bu bağlamda İran, Hazara Şiilerini destekledi ve Hindistan'da Peştun Taliban'a karşı Tacikleri ve Özbekleri destekledi. İran'ın Tebiyen Düşünce Kuruluşu'na göre Hindistan mevcut dünya düzeninde uluslararası konumunu iyileştirmeye can atıyor. Bu doğrultuda en önemli araçlardan biri de ülkenin büyüyen ticaret gücünü kuvvetlendirmeye çalışıyor. Doğal olarak ekonomik ve küresel alanlarda uluslararası konumu geliştirmenin en önemli araçlarından biri de diğer ülkelerin piyasalarına erişim sağlamaktır. Bu bağlamda Hindistan'ın bu piyasalara erişmesi için güvenli ve emniyetli yollara sahip olması gerekiyor. Orta Asya Cumhuriyetleri zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olmanın yanı sıra Hint ürünlerinin ihracatı için de uygun piyasalardırlar. Ancak Hindistan'ın erişimi için Afganistan'a ve ardından da Orta Asya ülkeleriyle bağlantı kurması gerekiyor. Ancak ortada Pakistan var ve bu yüzden de Hindistan bu bağlantıyı kurmak için İran'a güvenmek zorundadır. Pakistan ile Hindistan karşı karşıya gelirken İran, Hindistan'ın Afganistan ve Orta Asya'ya açılan en güvenli kapısı haline gelebilir. İran'ın güneydoğusunda bulunan Çabahar Liman projesi ve Kuzey-Güney Koridoru bu alandaki ikili işbirliğinin en önemli örnekleri arasında yer alıyor. Hindistan, projeye yıllar içinde artan bir ilgi göstermiştir. Hintli düşünce kuruluşlarına göre Hindistan, İran'la ortak ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda Tahran'la enerji, güvenlik ve ulaşım ve taşımacılık alanlarında işbirliği yapmaya devam edecektir. Ancak bu ilişkiler en başta da Amerika'dan etkilenmektedir. Amerika, İran'la ilişkilerin maliyetlerini artırırken ortaklarını kademeli olarak İran'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu alanda Hindistan son 20 yılda Amerika ile kurduğu güçlü bağlar nedeniyle Amerika politikalarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Öte yandan ülkenin stratejik ihtiyaçları ve bir tür stratejik bağımsızlık arzusu Amerika'nın İran-Hindistan ilişkilerindeki etkisini sırlandırıp Amerikan baskısı altında bile ilişkilerin güçlendirilmesini mümkün kılabilir. Halihazırda Hindistan hükümeti Çabahar Limanı ve petrol ve doğalgaz tesisleri de dahil olmak üzere İran'daki çeşitli yatırım projelerinde çıkarılması hususunda kaygılıdır. Çünkü Hindistan son yıllarda İran'daki yatırım taahhütlerine yerine getirmekte gecikmiş durumdadır. Yeni Delhi, baskıcı yaptırımlardan ve Washington müdahalelerinden etkilenmeden taahhütlerini hızlı bir şekilde yerine getirmek için bağımsız bir yaklaşım benimserse, İran-Hindistan işbirliğinin karşılıklı çıkarlara dayalı gelişimi için net bir vizyon oluşturacağı söylenebilir. Muhterem dinleyiciler, İran ve Hindistan İşbirliği Alanları ve Fırsatları isimli dizi sohbetimizin son bölüm olan 8. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Aşura olayını sırf bir münakaşa değil, duygu dolu bir olay olarak görmek gerektiğine işaretle, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ve İmam Seccad Aleyhisselam'ın mersiye okumalarını değiniyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hem olayın kendisinde hem olayın devamında duygu belirleyici bir rol oluşturmuştur ki Aşura olayı ve Şia akımı ile diğer akımlar arasında bir sınır oluşsun. Aşura olayı katı ve sırf bir münakaşa değil, onda duygular, aşk ve sevgi ve şefkat ve ağlamakla birliktedir. Duygu gücü çok muazzam bir güçtür. Bu yüzden bizi ağlamaya emrediyorlar. Ağlatmaya ve olayı açıklamaya. Zehra Salamullah Aleyha Kufe'de ve Şam'da mantıklı konuşuyor. Fakat Mersiye'de okuyor. İmam Seccad Şam minberinde o izzet ve salabetiyle Emevi hükümetin başına darbe indiriyor ama Mersiye'de okuyor. Bu mersiye okumak günümüze kadar devam etmiş ve duyguların yaşanması için ebede kadar da devam edecektir. Duygu ortamında ve aşk ve sevgi ortamında gerçeklerin çoğunu anlaşılabilir ki bu ortamın dışında anlaşılamaz. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 78. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde size çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığın kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duruyoruz. Son bölümlerde sinirsel hasarlar üzerinde durmuştuk. Şimdi de omurga, omurilik hastalıkları üzerinde duracağız. Bugünkü bölümde el bileği, karpal tünel sendromu tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz.
Karpal tünel el bileğinde kemik ve bağlarla çevrili bir kanaldır ve el bileğinin iç kısmında elin avuç tarafında bulunur. Bu kanaldan parmakları hareket ettiren tendonlar değil, elin ana sinirleri geçer ve aslında karpal tünel bu sinirleri ve tendonları korur. Bu kanalda yani karpal tüneldeki sinirlerin sıkışması karpal tünel sendromunun bariz semptomlarına yani karıncalanma, uyuşma ve nihayetinde elin zayıflığına neden olur.
Karpal tünel sendromunun en yaygın semptomları arasında karıncalanma veya uyuşma ve güçsüzlük bulunur. Hasta özellikle baş parmak, işaret parmağı, orta veya yüzük parmağında, elinde veya parmaklarında bir karıncalanma veya kaşınma gibi hissi veya uyuşma hisseder. Ancak serçe parmağında böyle bir duygu söz konusu olmaz. Bu his en çok uyanırken, genellikle araba kullanırken, telefon veya gazete tutarken görülür. Bazen bilekten kola yayılır. Bu duyguya bazen ağrı da eşlik edebilir.
Birçok hasta bu semptomlardan kurtulmak için ilk başta etkili olabilen ancak durum ilerledikçe ellerdeki karıncalanma hissi sabit hale gelen ve durum kontrolünden çıkana dek ellerini sallar ve bu da faydalı da olur. Sonuçta hastalık ilerledikçe hastanın eli de zayıflayabilir ve hatta nesneler elden bile düşebilir. El ile nesneleri tutamama nedeni muhtemelen elin uyuşması veya karpal tünelden geçen median sinir tarafından kontrol edilen baş parmağın baskı uygulayan kaslarının zayıflığı ile ilgilidir.
Karpal tünel sendromuna median sinirin sıkışması ve üzerinde görülen baskı neden olur. Median sinir kolda başlar ve bilekteki kanal olan karpal tünelden geçer. Bu sinir küçük parmak dışındaki avuç içi, baş parmak ve parmaklardan gelen duyusal sinyalleri beyne iletir. Ayrıca baş parmağın etrafındaki kasları hareket ettirmek için beyinden hareket sinyallerini iletir. Genel olarak karpal tünel boşluğundaki median sinire baskı uygulamaya neden olan herhangi bir şey karpal tünel sendromun semptomlarını şiddetlendirir. Örneğin bilek kemiklerinin kırılması veya romatoid artritin neden olduğu şişme ve iltihaplanma karpal tünelin genişliğini azaltabilir ve içinden geçen sinirleri sıkıştırabilir. Çoğu durumda komplikasyonun nedeni tek bir faktörle sınırlı değildir. Oluşumunda farklı faktörlerin bir kombinasyonu rol oynar.
Vücut anatomisi de dahil olmak üzere bazı faktörler karpal tünel sendromu riskini artırabilir. Bilek çıkarsa veya kırılırsa bilek anatomisinin şekli de değişir ve karpal tünel içindeki boşluk daralabilir. Bu durum tüneldeki boşluğu daraltırsa medyan siniri ekstra yük uygular. Daha küçük karpal tünelleri olan kişilerin karpal tünel sendromu geliştirme olasılığı daha da yüksektir. Karpal tünel sendromu kadınlarda daha sık görülür. Çünkü karpal tünel genellikle kadınlarda erkeklere göre daha küçüktür. Diyabet gibi bazı kronik hastalıklar medyan sinirde dahil olmak üzere sinir hasarı riskini artırır. El bileği, tendonlarına ve medyan sinirine baskı yapan romatoid, artrit gibi iltihaplı hastalıklar da bu hastalık için risk faktörleridir.
Bozulmuş vücut sıvı dengesi bu hastalık için başka bir risk faktörüdür. Hamilelik veya menopozluk sırasında sık görülen su birikmesi gibi durumlar karpal tüneli daha fazla baskı yapar ve medyan siniri etkiler. Gebelikle ilişkili karpal tünel sendromu genellikle doğumdan sonra kendi kendine düzelir. Menopoz, obezite, tiroid bozuklukları ve böbrek yetmezliği gibi diğer tıbbi durumlarda bu sendromu geliştirme riskini artırır. Titreşimli ve sallanan aletlerle çalışmak veya bileğin sık veya uzun süreli bükülmesini gerektiren fabrika montaj hattında çalışmak, medyan sinire çok fazla baskı uygular veya mevcut sinir hasarlarını şiddetlendirir.
Uzman bir doktor karpal tünel sendromu teşhis etmek için hastanın geçmişini ele alır. Bir diğer önemli tanı kılavuzu da semptomların zamanlamasıdır. Karpal tünel sendromunun belirtileri genellikle telefon veya gazete tutarken, araba kullanırken veya gece uyanık kalırken ortaya çıkar. Doktor, fizik muayene sırasında parmakların hissini ve el kaslarının gücünü değerlendirecektir. Bazı doktorlar kırık veya osteoartrit gibi başka bir sorun veya durumun belirtilerinize neden olmadığından emin olmak için bilek röntgeni çektirebilir.
Tahran Radyosu.
Elektromiyografi veya sinir ve kas testi başka bir tanı yöntemidir. Doktor belirli kaslara ince iğne elektrotları yerleştirir ve bu test kaslar kasılıp gevşediğinde elektriksel aktivitesini ölçer ve kasın hasar görüp görmediğini belirler. Başka bir elektromiyografi türü olan sinir iletim testinde cilde iki elektrot bağlanır. Bu elektrotlar kullanılarak karpal tüneldeki elektrik darbelerinin yavaşlayıp yavaşlamadığını belirlemek için medyan sinirden küçük bir elektrik şoku geçirilir. Bu test karpal tünel sendromunu teşhis etmek veya diğer nörolojik komplikasyonları kontrol etmek için kullanılır.
Karpal tünel sendromu tedavisi ilk belirtiler ortaya çıkar çıkmaz başlamalıdır. Çok hafif, erken evre komplikasyonları olan kişilerde iş yerinde daha fazla dinlenme zamanı ayırmak, semptomları ağırlaştırıcı faaliyetlerden kaçınmak ve ödemleri ve şişmeleri azaltmak için soğuk su kompresleri gibi basit yöntemlerle tedavi edilebilir.
Uyurken bileği sabit ve hareketsiz tutan atel uygulaması da karpal tünel sendromunun eldeki karıncalanma ve uyuşma gibi gece semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Karpal tünel sendromu olan hamile kadınlar için gece splintleme iyi bir tedavi seçeneği sayılır. Bu süreçte doktorunuz ayrıca non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar reçete edebilir.
Doktorunuz bilek ve el ağrısını hafifletmek için bileğin karpal tüneline kortizon gibi kortikosteroidler enjekte edilebilir. Kortikosteroidler medyan sinire baskı uygulayan şişliği ve iltihabı azaltır. Semptomlarımızın çok şiddetli ise veya cerrahi dışı işlemlerden sonra devam ederse cerrahi sizin için en iyi tedavi seçenek olabilir.
Karpal tünel sendromunu tedavi etmek için yapılan ameliyatta sinir üzerindeki baskıyı azaltmak için sinire baskı uygulayan bir bağ kesilir. Bu ameliyat iki farklı teknikle yapılmaktadır. Endoskopik cerrahide cerrah başında çok küçük bir kamera bulunan teleskop benzeri bir cihaz kullanır.
Açık cerrahide cerrah, bileğin iç kısmında karpal tünelin hemen üzerinde daha büyük bir kesi yapar ve siniri serbest bırakmak için bağı keser. Bu ameliyat daha küçük kesiler yapılarak da yapılabilir. Bu da yan etkileri riskini azaltır. Ameliyat sonrası iyileşme döneminde dokusu yavaş yavaş yenilenir ancak bu sefer başka komşu sinirlere daha fazla baskı olacaktır. Genel olarak cerrahiniz ameliyattan sonra elinizi hareket ettirmenizi ve eskisi gibi kademeli olarak çalıştırmanızı ancak bileği çok fazla baskı uygulayan hareketlerden kaçınmanızı tavsiye edecektir.
Karpal tünel sendromunu önlemenin kanıtlanmış bir yolu olmamasına rağmen bu komplikasyonun gelişme riskini azaltmak için ellerinize ve bileklerinize daha az baskı uygulayabilirsiniz. Sohbetimizin devamında bazı tavsiyeleri dinleyelim.
Nesneleri tutarken parmaklarınıza daha az baskı uygulayın. Örneğin kasiyer olarak çalışıyorsanız kasa tuşlarına daha yavaş basın. Uzun süre not almak zorunda iseniz elin tutunduğu kısmı daha kalın olan kalemler kullanın. Çalışırken düzenli molalar verin, ellerinizi düzenli olarak dinlendirin ve dinlenirken kollarınızı ve bileklerinizi de hafifçe bükün ve gerin.
Ayrıca çalışırken bileğinizin konumuna dikkat edin. Bileklerinizi uzun süre içe veya dışa doğru bükmekten kaçının. Ellerinizi sıcak tutun. İş yeriniz soğuksa ve iş yerinizdeki ortam sıcaklığını kontrol edemiyorsanız, avuç içi ve bileklerinizi sıcak tutmak için parmaksız eldiven kullanın.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 78. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten şu kalpler pas tutar, demirin pas tuttuğu gibi. Sahabe sorar, peki bunun cilası nedir? Hazret şöyle buyurur, ölümü hatırlamak ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmek.
Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim mahfilimize tekrar hoş geldiniz. Söze Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin güzel vecizesiyle başladık ve şimdi vahiy ayetleriyle yürekleri cilalandırmak istiyoruz. Bunun için En başta hepinizi Mısırlı seçkin karilerden Üstad Mahmud Ali Benan'ın tilavetini dinlemeye davet ediyoruz.
İnnellezine amenu ve amilussalihati inna la nudiu ecra men ahsana.
Üstad Mahmud Ali Bena, Mısır'ın 10 büyük karilerinden biridir. Mahmud, 1926 yılında Mısır'ın Mutevaffiye eyaletinde güzel bir köyde dünyaya geldi. Köy halkı genellikle tarımla uğraşan insanlardı. Ancak Mahmud'un babası oğlunun din ve Kur'an-ı Kerim yoluna adım atmasını istiyordu. Mahmud'un annesi de büyük bir şevkle Allah'tan bu yönde niyazda bulunuyordu. Oğlu Mahmud'un Kur'an-ı Kerim karilerinin başında ve en ön saflarda görmek isteyen baba, onun dini talim ve terbiyesinde hiçbir şeyi eksik bırakmadı ve böylece Mahmud Ali Bena ta çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim mektebinde büyüdü.
Mahmud'un babası onu çocukluk çağında Üstad Musa'nın mektebine götürerek Kur'an-ı Kerim hafızı olmasını istedi ve işte o mektepte Mahmud'un yeteneği ortaya çıktı. Üstad Musa talebesinin yeteneğini görünce onu eğitmekte başkalarına nazaran daha duyarlı davrandı. Mahmud'un güzel ve yürekleri okşayan sesi, kelimeleri doğru eda etmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde çok dikkatli olması, masum yüzü ile beraber herkesin gönlüne taht kurmasına vesile oldu.
Üstad Mahmud Ali Bena çocukluk çağının anıları ve mektebe gittiği günleri şöyle anlatıyor. Ben her gün mektepte öğrendiğim derslere karşı çok hırslı ve çok hassas davranıyordum. Geceleri yarın üstadın karşısında beyan etmem gereken dersi ezberlemeden uyuyamazdım. Ve ezberledikten sonra da daha önce ezberlediğim dersi gözden geçirir ve böylece her iki dersi beyan etmek ve öğrendiklerim ve ezberlediklerim derslerin arasında da güçlü bir bağ kurmak isterdim.
Üstad Mahmud Ali Bena 9 yaşında Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberledi ve tilavette de çok has bir yetenek sergiledi. Genç Mahmud ta çocukluk çağından itibaren Muhammed Refat ve Muhammed Selame gibi büyük tilavet üstadlarını taklit etme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu konu birçok insanı onun sesini dinlemeye teşvik ediyordu ve tilaveti sırasında herkes etrafında toplanarak pür dikkat dinlemeye başlıyordu. Genç Mahmud güzel ve cazip sesi ve kelimeleri doğru eda etmesi sayısında hızla harikulade çocuk olarak ön yaptı. Üstad Mahmud Ali Bena bu konuda şöyle diyor. Benim Kur'ani eğitimimi çok önemseyen babam beni Tanta kentinde Menşevi medresesine götürdü ve ben henüz çok küçük bir çocukken Menşevi medresesine katıldım. Ancak bana Tanta'da kalmaya cesaret veren şey halkın yoğun ilgisiydi.
Üstad Mahmud Ali Bena şöyle devam ediyor. O günlerde çeşitli etkinliklerde Ahmedi Camii'nden Kur'an-ı Kerim tilaveti için davetler alıyordum. Oysa hala bir çocuktum. Bu davetlerin sebebi ise Üstad Muhammed Rafet, Üstad Muhammed Selame, Üstad Abdülfettah Şahşai ve Üstad Muhammed Suudi gibi tilavet ustaları taklit etmekte çok yetenekli olmamdı. Benden büyük üstadları taklit etmem, istendiği zaman asla tereddüt etmez, bilakis çok da mutlu olurdum. Bu yüzden halk arasında harikulade çocuk olarak ün yaptım ve beni dinleyen yüzlerce kişi etrafımda toplanır ve bir nevi beni cesaretlendirerek sesimin güçlenmesine vesile oluyordu. Ben o günlerde henüz 12 yaşındaydım.
Genç kari Mahmud Ali Bena hocalarının teşvikiyle Kur'ani ilimleri öğrenmek üzere Tanta'da Ahmedi Medresesi'ne gitti ve Üstad Muhammed Selam'dan ders aldı. Üstad Bena 2 yıl boyunca Ahmedi Medresesi'nde Kur'ani ilimleri ve onlu kıraat tarzlarını öğrendi ve ardından Kahire'ye gitti. Üstad bu süreci şöyle anlatıyor. Bazı arkadaşların daveti üzerine Kahire'nin camilerinde Kur'an-ı Kerim tilaveti etmeye başladım. Bundan sonra insanlar benle tanıştı ve dini etkinliklere davetler gelmeye başladı. Özellikle Kahire'nin büyük iş adamları düzenledikleri ve büyük karileri davet ettikleri merasimlere beni de davet etmeye başladı. Böylece tilavetin genç üstadı Mahmud Ali Bena'nın adı Kahire'de duyulmaya başladı ve insanları güzel tilavetine hayran bıraktı.
Üstad Mahmud Ali Bena 21 yaşında Mısırlı Müslüman gençler cemiyetinin karisi seçildi ve tilavet ustaları onu Mısır radyosunda tilavet etmeye teşvik etti. Ancak Mısır radyosunda tilavet etmek kolay bir iş değildi ve bunun için seçkin karilerce düzenlenen sınavı kazanmak gerekiyordu ve ancak bu durumda bir kari Mısır radyosunda tilavet edebiliyordu. Üstad Mahmud Ali Bena ise 22 yaşında Mısır'ın Kur'an radyosuna girmeyi başardı. Üstadın ilk tilaveti ise Mısır radyosundan canlı olarak yayımlanan Hud suresinin bazı ayetleriydi. Şimdi artık Mahmud'un babasının hayali gerçekleşmişti. Zira genç evladı ilahi ayetlere büyük bir maharetle ve hoş sesiyle tilavet ediyor ve böylece gönülleri Yüce Allah'la birleştiriyordu.
İranlı Kur'an-ı Kerim kari duayenlerinden Seyyid Muhsin Musevi Belede, Üstad Mahmud Ali Bena hakkında şöyle diyor. Üstad Mahmud Ali Bena'nın tilavetinde ilk etapta cazip gelen şey, tilavetinin manevi atmosferi ve ikincisi de mükemmel olan üstadın sesidir. Yani bu sesi en kalın tondan en ince tona kadar gerekli özelliklere sahiptir. Üstad kalın tonda okuduğunda tonun kalınlığı inanılır gibi değil ve ince tonda okuduğunda insanı hayrete düşürüyor. Üstadın sesi ilahi bir hibe olduğu söylenebilir.
Gerçekte bir karenin kendi sesinin özelliklerini ve gırtlağının gücünü bilmesi ve musiki ilhanı ve makamlarını vahiy ayetlerine uyarlaması çok önemli bir ilkedir ve karenin başarılı ve etkileyici olmasına vesile olur ve bu konu Üstad Mahmud Ali Bena'nın tarzında açıkça göze çarpmaktadır. Üstadın tilavet tekniklerinde dikkat çeken bir başka özellik ise sesindeki derin hüzündür. Kur'an-ı Kerim'i hüzünlü tilavet etmek, masum imamların tavsiyesine uymaktır ve Üstad Mahmud Ali Bina bunu en iyi şekilde yerine getirmiştir.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 22. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Müzik